Ayrım 5, sayfa 60. Gurura kapılma. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli fetihlerinde Evrenosoğulları, Malkaçoğulları, Mihaloğulları, Turahanoğulları gibi Akıncı ailelerinin büyük rolü olmuştu. Bu Akıncı beylerinden birisi de Yahya Paşalılardı. Yahya Paşa, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemleri devlet adamlarındandı. Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinde bulunmuş, vezaret makamına kadar yükselmişti. Yahya Paşa özellikle 3 defa görev yaptığı Rumeli beylerbeylikleri esnasında büyük başarılar göstermişti. II. Bayezid'in kızlarından birisiyle de evlenen Yahya Paşa, Osmanlı hanedanına da damat olmuştu. Yahya Paşa 1506 yılında öldü. Ancak arkasında kendisi gibi kahraman 3 oğlan bırakmıştı. Oğullarından Ahmet Bey Sancakbeyliği yaparken Mehmet ve Bali Beyler Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli komutanlarından olup paşalığa kadar yükseldiler. Yahya Paşa'nın oğullarından özellikle Bali Bey gösterdiği kahramanlık ve başarılarla Kanuni zamanının en meşhur devlet adamlarından olmuştu. Yahya Paşalı ve koca diye anılan Bali Bey birçok kale fethetmiş, Belgrad'ın alınması ile 1526'daki Mohaç Savaşı'nın kazanılmasında da büyük rol oynamıştı. Yahya Paşazade Bali Bey, II. Bayezid'in kızı ile Uzun Hasan'ın torunu Ahmet Göde Bey'in kızları ile evlenmişti. Hanımı iki taraftan da hükümdar soyundan geliyordu. Yahya Paşazade Bali Bey, Mohaç Savaşı'ndan sonra Rumeli sancaklarında, sancak beyliklerinde başarıyla hizmet verdi. Yaptığı hizmetler karşısında iki tuğunu üçe çıkarmak yani vezir olmak istiyordu. Hizmetlerini sayarak Kanuni'ye başvurdu. Ancak Kanuni Sultan Süleyman yaptığı işler karşısında gururlanan Bali Bey'e 1531 veya 1532'de gönderdiği fermanında tarihe geçen bir cevap vermişti. İftiharül havasil mukarrebin muatemüdül muluki ve selatü katilül kefereti vel müşrikin lala itibarım gazi Bali Bey'e. Padişaha yakın olan seçkinlerin övüncü, sultanların ve meliklerin kendisine güvendiği, müşriklerin ve kafirlerin katledicisi itibarlı lalam Gazi Bey'e. Yüce fermanım sana ulaştığında bilesin ki, gönderdiğin mektup ulaştı ve okunduktan sonra içindekiler malumumuz oldu. 18 kale fethetmişsin. 30 bin kızak tersaneyi amireye gönderip 60 bin baş göndermişsin. Berhüdar olasın. İki cihanda yüzün ak olsun. Ekmeğim sana helal olsun. Bir tuğ istemişsin ama Gazi Bali Bey bir tuğ zamanı değildir. Gerçi sen bize bu hizmetleri ve iyiliği eyledin. Ben de senin iyiliğin karşısında 3 iyilik yaptım. Birincisi size Emirül Müminin ünvanıyla hitap ettik. İkincisi sana hilat gönderdik. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in sancağını verdik. Sana bu 3 şeyle ikramda bulunduk. Bunların üzerinde asla bir ihsan olamaz. Şimdi sen de bu iyiliklerin şükrünü yerine getirmeye gayret eyleyesin ve her işi Allah'tan bilesin. Ve asla nefsine gurur getirmeyesin. Kendi kuluncun ve bu kadar memleket fethettim demeyesin. Memleket önce Allah'ın, sonra Hazreti Peygamber'in, sonra da Allah'ın izniyle halifenindir. Ve bey olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir. Sen gözleri uyurken kalpleri uyanık olanlardan ol. Her şeyin başı adalettir. Sen de adaletle hükmedersen her günün ibadete sayılır. Allah cümlemizi adil kullarından eyleye. Serasker ve bey olarak hükmünün geçtiği yerlerde olan zulümden kıyamet gününde biz azarlanırsak senin eteğine yapışırım. Şayet o gün utanmayıp yakanı selamet ile alasın. Ve bir adamı İşte kullanmak istersen asla dış görünüşüne itimat etmeyesin. Çok kimseler vardır ki elinde fırsat olmadığı vakit iyi yüzlerini gösterirler. Eline fırsat geçtiğinde ise Nemrut olurlar. Özetle insanları tecrübe edip kanaat sahibi olasın, elbette aldanmayasın. Göz kulak açasın. Şayet beyler ve vekiller iyi adam olsa halkın hakkı hali iyi olur. Halk beylerin otlağı gibidir. Her kim hataya düşerse hali yaman olur. Ve bazı kişiler vardır ki gündüz oruç tutar, gece namaz kırarlar. Fakat putperest mala muhabbet edenlerdir. Halkı mal sevmekten başka azdırıcı nesne olamaz. Şimdi sen de fani olan şeye meyletmeyesin ve muhabbet göstermeyesin. nimeti Allah'ın kulları için harcayasın. Kerem elini açasın. Haset etmekten çok sakınasın. Malımızın geliri harcamalarımıza yetmez diye huzursuz olmayasın. İhtiyaç ve zaruret olursa buraya bildiresin. Mevcut olan hazineden sana 300-400 kise harçlık vermeye aczim yoktur. Fethedilen kalelerin mallarını ve erzaklarını Müslümanların hazinesi için muhafaza eylemeyesin. Buna asla rızam yoktur. Hazine için bir miktarını alıp geri kalanını İslam askerlerine dağıtasın. İslam askerlerinin hakkıdır ve askere riayet eyleyesin. İhtiyarlarını baba bilesin. Daha aşağıdakilerini kardeş bilesin. Daha aşağılarını oğul bilesin. Oğullarına merhamet ve şefkat idesin. Kardeşlerine ikram eyleyesin, babalarına hürmet eyleyesin. İslam askerine bir şekilde zorluk ve sıkıntı çektirmeyesin. Ve o diyarlarda yaşayan Allah'ın kulları, fakirleri koruyorsun. Sadakaya muhtaç bulunanları yiyecek ve giyeceklerini Beytül Mali Müslümin'den karşılayasın. Fakirler Hakk'ın kuludur. Beytül Mali Müslümin Allah'ın kullarının hakkıdır. Ve sadatlardan, yani peygamberimizin soyundan gelenlerden orada yerleşik olanlar varsa bunların isimlerini arz ile İstanbul'a bildiresin. Devlet tarafından vazife verip peygamber evladına bir şekilde sıkıntı çektirmeyesin. Ve fakir halka katır ve sürsat zahirelerinden başka yarım akçe teklif olunduğuna ve bunların rencide olunduğuna asla rızam yoktur ki bizim halkımızın rahat hallerini küffar halkı görüp onları kıskansınlar. Meyilleri ve muhabbetleri bizim tarafa olsun. Ve kidvetül kuzati vel mekârim madin ülfazli ve il kelam, mümtaz kadılardan ve fazilet sahibi Mevlana Mustafa Efendi'yi ordu kadısı tayin edip gönderdim. Vardıkta en güzel şekilde şeriata itaat edesin. Necümül ulemâi mascumûn, ulemanın eti zehirlidir sözü gereğince hatırını kırmaktan çokça sakınasın. Çünkü ulema peygamberlerin varisidir ve bazı köyleri vakfetmeyi murat eylemişsin. Allah'a yemin olsun, fethedilen köylerin hepsini vakfedersen kabulümdür. Vakfı istenen köylerin müfredat defterlerini gönder ve senden sonra Osmanlı nesli evladından gelen padişahlar ve vezir-i azam ve mirmiran ve mirliva ve kadılar ve bütün İslam ehlinden her kim ki senin evladına riad etmezse Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde davacısı olup düşmanlık ederim. Şimdi ey Gazi Ali Bey, sen de din-i mübin uğruna ve saltanat işleri için elinden geldiği, gücünün yettiği kadar çalışasın. Yiğit bahadırlarını saklayasın. Atın yürüyen olanını besleyesin ve kılıcını muhafaza edesin. Kerem kapısını açasın. Nimel Mevla ve Nimen Nasir, o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır zikrini, tekrardan uzak durmayıp asla açık ve gizli erenlerin himmetlerini yoldaş kılıp, Udu Rabbakum tazarru'an ve hüfya, Rabbinize yalvararak dua edin ayetini, boynuna muska edip ve benim hayır duamı alasın. Allah bahtını açık ve kılıcını keskin ve din düşmanları üzerine seni daima İslam askeriyle muzaffer eyleye. İki cihanda yüzün ak ola. Şöyle bilip emr-i şerifimle amel edesin. Sene 938, 1531, 1532. Bağdat'ın fethi. Yavuz Sultan Selim zamanında Anadolu için önemli bir tehlike olan Safeviler sindirilmişti. Kanuni döneminde mecbur kalınmadıkça veya önemli bir fırsat çıkmadıkça İran üzerine sefere çıkılmadı. Bu dönemde esas hedef Batı'ydı. İlk İran seferine 1533'te çıkıldı. Ancak iki ordu ile çıkılan bu sefere Irakeyn seferi denildi. İlk olarak 1533 Ekim'inde Makbul İbrahim Paşa sefere çıktı. Ancak baştan belirlendiği gibi Bağdat üzerine değil de altyapı hazırlığı yapılmayan Tebriz'e doğru yönelince Osmanlı ordusu yıprandı. İbrahim Paşa Tebriz'i fethetti. Fakat durumun kötüye gittiğini ve Şah'ın yaklaştığını anlayınca Erzurum'da bulunan Kanuni'yi yardıma çağırdı. Kanuni 1534 Haziran'ında sefere çıkmıştı. İki ordu Eylül sonlarında Tebriz'de birleştikten sonra Bağdat üzerine yüründü. Ancak şiddetli yağışlar yüzünden Bağdat seferinde çok zahmet çekildi ve 30 Kasım 1534'te Bağdat'a girildi. Kanuni İmam-ı Azam'ın yok edilen türbesini buldurup yeniden yaptırttı. Ayrıca Abdülkadir-i Geylani'nin mezarı üzerine de bir türbe inşa ettirdi. Kışı bu bölgede geçirdikten sonra Tebriz'e dönüldü. Ancak Şah Tahmasp karşısına çıkmadı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönüldü. Irak-Eyn Seferi adı verilen bu harekatta başta Bağdat olmak üzere Kuzey ve Orta Irak fethedilmişti. 1538'de Basra hakiminin Osmanlı'ya tabi olmasıyla bölgedeki Türk hakimiyeti genişledi. Fakat Tebriz bir süre sonra tekrar Safevilerin eline geçti. 1533-1534'te yapılan Irak-Eyn Seferi sırasında İbrahim Paşa'nın asıl niyetinin İran'ı ele geçirip Osmanlı'ya tabi bir devlet yapmak ve başına da kendisinin geçme niyetinde olduğu iddia edilir. İbrahim Paşa bu sefer sırasında daha önce görülmemiş bir şekilde Serasker Sultan ünvanını kullanmıştı. Ayrıca sefer sırasında dönemin en önemli isimlerinden ve büyük nüfus sahibi olan defterdar İskender Çelebi'yi önce azlettirip sonra da Bağdat'ta katlettirdi. Bu hadiseler padişahın vezir-i azamına karşı olumsuz düşünceler beslenmesine yol açacaktır. Barbaros Osmanlı hizmetinde. Karada Osmanlı karşısına çıkamayan İspanya, Andrea Doria idaresindeki donanmasıyla Mura sahillerindeki Osmanlı kalelerine saldırmıştı. Kanuni, Avrupa ile mücadele için son derece isabetli bir düşünceyle denizlerdeki açığı kapatmak gayesiyle Cezayir'i ele geçirmekle kendisini ispat eden Midillili bir Türk olan Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı. Padişah gönderdiği fermanda İspanya'ya sefer etmek muradımdır. Bir yarar adamını yerine koyup gelesin. Eğer muhafazaya kadir kimse yoksa yazıp bildiresin diyordu. Cezayir'de durumu emniyete alan Barbaros, döneminin tecrübeli denizcilerinden 18 kaptanı da yanına alarak 1532 Ağustos'unda İstanbul'a doğru yola çıktı. Messina açıklarında 18 gemilik bir filoyu ele geçirdi, ardından Koron'da olduğunu haber aldığı Doria'nın üzerine gitti. Onun geldiğini haber alan Doria ise İtalya'ya kaçtı. 1533 aralığında İstanbul'a gelen Hızır Reis büyük şenliklerle karşılandı. Kanuni'nin huzuruna çıkan Hızır Reis, etek öpmeyi bilmediğinden doğrudan ilerleyerek padişahın elini öptü ve karşısına oturdu. Padişahın sorularına da protokol dışı serbestçe cevaplar verdi. Barbaros'un bu davranışları Kanuni'nin hoşuna gitti. İbrahim Paşa o sırada İran seferinde olduğu için Vezir-i Azam'ın yanına gönderildi. Halep'te Vezir-i Azam'ı yakalayan Hızır Reis, burada 1534 Ocağı'nda kaptanı deryalığa getirildi. Direkt olarak Osmanlı hizmetinde hiç çalışmamış birisinin bu kadar üst düzey bir göreve getirilmesi, Osmanlıların liyakata verdiği önemi göstermesi açısından enteresandır. Makbullükten maktulliğe. İbrahim Paşa hızla yükselmişti. Ancak becerikli ve zekiydi. Bu yüzden ardı ardına başarılar kazandı. Fakat artan gururu sonunu hazırlıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, İbrahim Paşa'ya gelirlerini 3 milyon akçeye çıkarttığında, Paşa bunu hor görerek padişaha, Fatih Sultan Mehmet'in Vezir-i Azam Mahmud Paşa'ya 4 milyon akçelik haslar verdiğini söylemişti. Kanuni de, "Onlar İstanbul'u fethetmişlerdi, onlarla kendimizi bir tutmak haddimiz değil," diye cevap vermişti. Avusturya elçileriyle 1533 yılında yapılan barış görüşmeleri sırasında elçilere devletin kudretinden bahsettikten sonra kendi mevkiinin yüksekliğini şöyle vurgulamıştı. Her şey sulh, servet, kuvvet benim elimdedir. Padişahımın iki mührü vardır ki biri kendisinde diğeri bende bulunur. Kendisiyle benim aramda bir fark olmasını istemez. Devleti ben idare ederim, padişah bir şey ihsan etmek istediği zaman bu kararı ben tasdik etmezsem o yapamaz, demişti. Bu sözler aslında İbrahim Paşa'nın devlet içerisindeki nüfuzunun hangi noktaya ulaştığını gösteriyordu. Makbul İbrahim Paşa özellikle Irak-Eyn Seferi sırasında padişahı kendisinden soğutmaya başlamıştı. Ayrıca Hürrem Sultan ile arası iyi değildi ve Şehzade Mustafa taraftarıydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları içerisinde padişahlık için büyük evlat olması dolayısıyla Şehzade Mustafa'yı desteklemesi, Şehzade ile yazışması Hürrem Sultan'ı kendisine düşman etmişti. Hürrem Sultan bütün gücüyle paşanın aleyhinde çalışmaya başlamıştı. İbrahim Paşa'nın özellikle Irak-Eyn Seferi'nden sonraki aşırı hareketleri muhaliflerinin işlerini kolaylaştırmıştı. Vezir-i Azam'ın oda başısının İbrahim Paşa'nın ayağını yıkadığı, suyu içtiği, karısı Hatice Sultan'la ilgilenmediği, lalasının işlediği cinayetlerin hasır altı edildiği, kendisine gönderilen hediye Kur'an'ları kabul etmediği, İran seferi sırasında boş yere harcama yaptığı dedikoduları yayılmıştı. Makbul İbrahim Paşa 1536 yılının ilk aylarında Fransızlara verilecek kapitülasyonların hazırlıkları ile uğraşırken 14-15 Mart gecesi iftar için saraya çağrıldı. İftardan sonra 4 dilsiz cellat tarafından katledildi. Daha önce Makbul olarak adlandırılan paşa öldürüldükten sonra Maktul lakabıyla anıldı. İbrahim Paşa'dan sonra Vezir-i Azamlığa Ayaz Mehmet Paşa getirildi. Yarım kalan kapitülasyonlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun modern Avrupa'nın şekillenmesinde önemli tesiri vardır. Kanuni zamanında doğu sınırlarının fazla tehdit almaması ve Avrupa'da gelişen şartlar sebebiyle asıl hedef Batı olmuştu. Bu dönemde Habsburg İmparatorluğu akrabalık bağlarıyla Avrupa'nın önemli bir kısmında hakimiyet kurmuştu. İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya, Macaristan gibi ülkeler dolaylı veya direkt olarak Habsburg İmparatorluğu'na bağlıydılar. Habsburgların önünde direnen tek güç Fransa'ydı. Osmanlıların Avrupa'daki bu mücadeleye karışmaları siyasi dengenin yeniden kurulmasını sağladı. Fransa, Osmanlıların Habsburglara karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi. Nitekim 1532'de Fransa Kralı François, Venedik elçisine Şarken'e karşı Osmanlılar sayesinde güvence altında olduğunu söylüyordu. Osmanlılar Fransa'ya asker göndererek, para vererek veya ticari ilişkilerle Habsburglara karşı kuvvetlendirdiler. Kanuni 1533'te Fransa Kralı'na Şarken'e karşı İngiltere ve Alman prensleriyle bir ittifak yapması için 100 bin altın göndermişti. Fransa'ya bu amaçla 1535'te kapitülasyon verilmesi gündeme geldi. 14. yüzyılın sonlarından itibaren Venedik, Ceneviz gibi Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar verildiyse de bunlar Kanuni döneminde Fransa'ya verildiği iddia edilen kapitülasyon gibi çok kapsamlı değildi. Ancak Kanuni döneminde bu kapitülasyonlar verilmedi. Fransız elçisi de La Forest ile Vezir-i Azam İbrahim Paşa arasında yapılan müzakereler esnasında bir kapitülasyon taslağı hazırlanmıştı. Fakat bu işin mimarı Vezir-i Azam Makbul ya da Maktul İbrahim Paşa'nın öldürülmesi üzerine kapitülasyon anlaşması yürürlüğe girmedi ve taslak halinde kaldı. Bu anlaşmanın Türkçe metni de mevcut değildir. Halil İnalcık hocamız ilk gerçek Osmanlı kapitülasyonunun 18 Ekim 1569'da 2. Selim tarafından Fransızlara verildiğini söyler. İtalya Seferi. Kanuni Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yı öldürttükten sonra Akdeniz'deki gelişmelerle daha yakından alakadar olmaya başlamıştı. İbrahim Paşa Vezir-i Azamlığı sırasında Venedik ile olan iyi ilişkiler Ayaz Paşa'nın tüm çabalarına rağmen bozuldu. Barbaros Hayrettin Paşa ise Vezir-i Azam'ı Venedik ile bu barışçı siyasetini Osmanlı Devleti için olumlu bulmuyordu. Kanuni'nin kafasında da Fatih Sultan Mehmet zamanında teşebbüs edilmiş ancak yarım kalmış İtalya'yı almak vardı. Şüphesiz böyle bir fetih Kanuni Sultan Süleyman'ın itibarını daha da arttıracaktı. Kanuni Sultan Süleyman birçok defa savaş sebebi sayılabilecek faaliyetlerde bulunan Venedik'e elçi olarak tercüman Yunus Bey'i gönderdi. Yunus Bey Venediklilere ahitnameye uyulmazsa hazır durumda olan Osmanlı donanmasının yola çıkacağını söyledi. Venedikliler Osmanlılar ile arasını bozmak istemediği için alttan alıp Osmanlı elçisine iyi davrandı. Ayaz Mehmet Paşa aradaki dostluğun sürdürülmesinden yana tavırları Venediklilerin Osmanlı limanlarındaki hareketliliğin Tunus veya Napoli üzerine düzenlenecek bir sefer hazırlığı olduğu düşüncesine kapılmalarına neden olmuştu. Osmanlı ordusu Kanuni'nin komutasında Şehzade Mehmet veya Şehzade Selim'in de katılımıyla 1537 Mayıs ayında İstanbul'dan hareket etti. Temmuz başlarında Avlonya'ya varıldı. Bu sırada Andrea Doria İskenderiye'den zahire getiren Osmanlı gemilerine ve başka Osmanlı gemilerine saldırmıştı. Bu durumu haber alan padişah kaptanı Derya'yı gönderdi. Barbaros Hayrettin Paşa Doria'yı takip etti ancak yakalayamadı. Kanuni Vezir Lütfi Paşa'yı da Pulya sahillerine taarruza göndermişti. Lütfi Paşa burada birkaç kaleyi kuşattı. Barbaros Hayrettin Paşa zahire gemileriyle dönerken Pulya'dan dönen Lütfi Paşa ile buluşup Preveze'ye geldiler. Venedik'e henüz resmi olarak savaş ilan edilmemişti. Kanuni Sultan Süleyman Yunus Bey'i tekrar Venedik'e elçi olarak gönderdi. Ancak Osmanlı elçisi yolda Venedik gemilerinin saldırısına uğradı. Himare sahillerinde karaya oturan Osmanlı gemilerine bölge halkı saldırdı. İstanbul'da bulunan Balyoz Orsini bu durumun sorumlularının cezalandırılması için Venedik Senatosu'na müracaat etti. Gemilere saldıran Kont Gradenico hapsedildi. Ancak bu sırada Andrea Doria'nın Venediklilerle aralarında bir ittifak var izlenimi uyandırmak amacıyla önce bir mektup yazıp sonra da bildirerek bu mektubu Osmanlı denizcilerin eline geçirmesi üzerine Venedik'e savaş ilan edildi. Kanuni kendisi Avlonya'dayken Barbaros Hayrettin Paşa'ya Korfu Adası'nın fetholunmasını emretti. Lütfi Paşa adayı kuşattı. Birkaç gün sonra padişah da gelip Korfu Adası'nda karşısına karargah kurdu. Top atışları etkili olmuyordu. Bu sırada çıkan büyük bir fırtına kuşatmayı sekteye uğrattı. Karşı tarafın top atışları sonucunda iki Osmanlı kadırgası battı, bir top mermisi de dört Osmanlı askerini şehit etti. Kanuni Sultan Süleyman bu durum üzerine "Bir mücahit kulumu böyle bin kaleye veremem." diyerek kuşatmadan vazgeçti. Kanuni'nin bu kararı almasında Ayaz Paşa'nın Makbul İbrahim Paşa kadar becerikli olmaması ve Fransa Kralı François'nın dostluğuna fazla güvenememesi de etkiliydi.